Merhabalar, Günlük Hayattan Notlar serisinin 5. bölümünde huzurlarınızdayım. Bu bölümü yine kişisel ilgi alanımdan bazı detaylarla başlamak istiyorum. Son dönemlerde merak saldığım bir konu var. Bu da kare bulmaca. Crossword puzzle olarak da geçiyor İngilizce karşılığı. Senelerdir Amerika'da yaşıyorum. Hani gazetelere, dergilere bakıyorum. Çoğu zaman karşıma çıkan bu kare bulmaca epey bir zamandır benim aslında aklımın bir kenarında duruyordu. Ben bu kare bulmacaları niye çözemiyorum, çözmem lazım diye. Çünkü geçmişte birkaç defa girişimde bulunmuştum kare bulmaca çözmeyle alakalı. O kadar zor ki hani kare bulmacaları çözmek. Çünkü hem kültüre hakim olmanız lazım, hem dili hakim olmanız lazım, hem de günlük hayatta, popüler kültürde de bir takım bilginiz olması lazım. Ki zaten hani Türkçe'de de zordur kare bulmaca çözmek. Özellikle hani gazetelerin kare bulmacaları çok zordur. Buna nazaran mesela çengel bulmacalar olur. Bunlar daha biraz daha günlük hayattan biraz daha çözülebilir insanların kolay bulduğu bulmacalar olurdu. Neyse ben bir süredir gazetelerin özellikle Amerika'daki yerel gazetelerin veya ulusal gazetelerin bu kare bulmacalarına merak saldım. Bunları çözmeye bir şekilde karar verdim veya bu yolda adımlar attım. Bununla alakalı kitaplar aldım mesela. Kare bulmaca kitapları aldım. Şunu fark ettim. Şimdi özellikle gazetelerde çıkan, dergilerde çıkan kare bulmaca bir de yayın evlerinin bastıkları, farklı firmaların bastıkları, farklı başlıklar altında veya farklı yazarlara ait kare bulmacalar. Baktığınız zaman her bir yazarın veya her bir kare bulmaca hazırlayan kişinin, bulmacayı düzenleyen kişinin bir tarzı var. Kullandığı bir dağarcık var. Kelime dağarcığı veya günlük hayata bakışında bazı detaylar var. Bunları yakalamaya başladığınız zaman, bunları öğrenmeye başladığınız zaman yavaş yavaş çözmeye başlıyorsunuz. Çoğu zaman bir kelimenin tamamen eş anlamlısı olmayabiliyor. Bazen işte boşluk doldurma tarzında da olabiliyor kare bulmacadaki ipuçları. Siz bunları çözdükçe karşınızda hani bazen şey de çıkabiliyor. Yani aslında o kadar sizi düşündüren kelimenin çok kolay günlük hayatta çok karşınıza çıkan bir kelime olduğunu da fark ediyorsunuz. Bazen hiç bilemeyeceğiniz, belki hani dini referansları olan, hani tamamen hani Amerika'da büyümeyle alakalı, belki bir beyzbol takımıyla alakalı, Amerikan futboluyla alakalı, kurallarla alakalı, oyuncularla alakalı bazı şeyler çıkabiliyor karşınıza. Bu anlamda tabii ki ister istemez zor olabiliyor kare bulmaca çözmesi. Fakat son dönemde dediğim gibi hem genel kültürü arttırma hem de dildeki zenginlikleri keşfetme adına böyle bir yola çıktım. Bununla alakalı bahsettiğim gibi kitaplar aldım. Bakalım bu macera beni nereye götürecek, ne kadar bu alanda kendimi geliştirebileceğim. İkinci mevzu biraz Türkiye'deki gündeme değinmek istiyorum. Aslında çok da için içine girmeyeceğim. Sadece böyle yüzeysel bir dokunup geçeceğim diyebilirim. Seçimler, malum Türkiye'de seçimler yaklaşıyor. Mayıs'ın 14'ü yanılmıyorsam pazar günü yapılacak seçimler. Geçmişte de Türkiye'de yapılan seçimlerde oy kullanabiliyorduk. Bununla alakalı da Türkiye'de bir takım tartışmalar var malum. İşte yurt dışında yaşayanlar işte oy kullanmasınlar. İşte o insanlar bizim geleceğimiz hakkında bir takım kararlarda bulunuyorlar, karar veriyorlar gibisinden. Yer yer haklı da bulduğum eleştiriler var doğal olarak. Ki hani bizim durumumuzda belki de hani senelerdir artık yurt dışında yaşamış, artık yurt dışını evi gibi kabul etmiş. Hatta onu da geçtim. Yurt dışında vatandaşlık almış o ülkenin artık sistemin içerisinde oy kullanabilen insanların Türkiye'nin geleceğine dair ne kadar çok söz sahibi olabileceği tartışmalı. Ama şu an itibariyle böyle bir hakkımız var. Biz bundan istifade edeceğiz. Ne yapacağız? Bununla alakalı oy kullanma günü geldiği zaman ki genelde konsolosluklarda Türkiye'deki seçimlerden önce başlıyor oy kullanma süreci. Onlar duyurular yapıyorlar. Şu tarihlerde, şu günlerde konsolosluk açık olacaktır. Hatta hafta sonları da açık olabiliyor. Tabii oy kullanabilmek için ilk yapmanız gereken şey oy kullanmak için kayıtlı olup olmadığınız. Daha önceki seçimlerde oy kullandıysanız herhangi bir ikametgah değişikliği de yapmadıysanız muhtemelen hala daha listelerde isminiz vardır. Bunun da çok kolay bir yolu var. YSK'nın sitesine girdiğiniz zaman yurtdışı seçmen sorgulama diye bir link var. Oraya girdiğiniz zaman nüfus bilgilerinizi girerseniz seçimlerde oy kullanıp kullanamayacağınızı ve nerede kullanabileceğinizi öğrenebiliyorsunuz. Şimdi Türkiye gündeminden biraz Amerika gündemine geçelim. Çok sıcak bir gelişme var Amerika'da. Trump'ın yargılanması söz konusu. Bununla alakalı Manhattan'da bir mahkeme harekete geçti ve Trump'ın seçimlere de oldukça yaklaşılan bir dönemeçte yargılanmasını sağlamaya çalışıyorlar. Peki Trump neyle suçlanıyor? Trump'ın daha önce bir bayanla ilişkisi olduğu ve bu ilişkisinde o bayana sus payı verebilmek için, hani ilişkisinin ortaya çıkmaması için para verdiği söz konusu bu iddialar var. Fakat problem parayı vermesi değil, parayı verirken bunu muhasebe kayıtlarına nasıl geçtiğiyle alakalı bir takım suçlamalar var. Suçlamalar sadece bundan da ibaret değil. Böyle basından takip edebildiğim kadarıyla 30 küsur ayrı suçlama da yöneltiliyor Trump'a. Bunların içerisinde bu malum Amerikan başkentinin basıldığı, dünya işte Amerika'nın birçok ülkesinden gelen insanların bir şekilde seçimleri protesto amacıyla, Trump'a destek amacıyla, Trump'ın da biraz aslında kışkırttığı bu protesto gösterilerinde, özellikle yani başkentin basılması, o hani Capitol Building dedikleri meclis binasına insanların girmesi meselesinde Trump'ın sorumlu olduğunu da iddia ettikleri bir takım suçlamalarla Trump suçlanıyor. Peki bu nereye gider? Ne olur? Buradan ne çıkar? Trump bundan yara alır mı? Bilmiyoruz. Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Kimileri Trump bundan güçlenerek çıkar da diyor. Hali hazırda Republican, yani Cumhuriyetçi cephede Trump şu an hala daha anketlerde önde gözüküyor. Hemen arkasında Florida valisi DeSantis var. Hani son dönemde onun da biraz yıldızı parlamıştı. Ama hala da Trump'ın neredeyse DeSantis'in iki katı, işte %40 küsür oy oranı, yani anketlerde gözükmesi, DeSantis'in hala da %20'lerde durması, Trump'ın hala daha bir sonraki seçimlerde Cumhuriyetçi kanadın güçlü bir aday olarak öne çıkacağını söylüyor. Ne yapmaya çalışıyorlar? Tabii ki ister istemez yargının siyasallaşması durumu söz konusu. Amerika'da da özellikle statikocu, establishment dedikleri, Amerika'nın böyle oturmuş, kökleşmiş, hani derin devlet demesek de gelenekselleşmiş siyasi yapısında bir takım çevreler var. Bunlar Trump'ı istemiyorlar. Trump'ın tarzından dolayı, böyle iş bilmezliğinden veya ne bileyim böyle oturup kalkmasını bilmemesi, siyasi adabı bilmemesi, biraz başına buyruk olması, yani daha da çok aslında unpredictable, yani tahmin edilemeyen bir insan olmasını istemiyorlar. Böyle bir insan başkan olmasına hep karşıydılar. Ama Trump başkan olduğu ve hala daha bir sonraki seçimlerde aday olduğunu söylüyor. Bakalım önümüzdeki günler nelere gebe olacak. Trump suçlamanın hiçbirisini kabul etmedi o davada. Dava sürecek. Amerika'da malum davalar uzun süre bitmez. Ama seçimlerden önce bu davanın biteceğine dair bir takım öngörülerde bulunabiliriz. Çünkü seçimin hemen öncesinde Trump'ın adaylığıyla alakalı veya Trump aday olamayacaksa Cumhuriyetçi Parti'den kimin aday olacağıyla alakalı bir takım gelişmeler bekliyoruz. Amerika'dan söz etmişken, Amerika'ya yine girmişken ister istemez silahlı saldırılardan söz etmeden olmaz. Geçtiğimiz günlerde Tennessee eyaletiydi yanılmıyorsam, yine bir saldırı vardı. Yine bir okula saldırı vardı. Ve yine öğrenciler ve okulun öğretmenlerinden hayatını kaybedenler oldu. Bu ilk değil, son da olacağı benzemiyor. Saldırganın özellikle o okuldan mezun olan, geçmişte o okula gitmiş olan birisi olduğu ve cinsel kimliğinin de zaman zaman tartışmaya açıldığı bir gündem oldu. Kendisi aslında doğma büyüme bayan ama erkek ismiyle son dönemlerde kendisine hitap edilmesini istediği ve o kimlikte artık kendini tanıttığı yönünde haberler çıktı. Doğal olarak cinsel, yani cinsel kimliği ister istemez Amerika'da medyayı da ikiye bölmüş durumda. Hani muhafazakar medyada bu cinsel kimliğini atıfta bulunarak, işte bu şahıs zaten bir takım zihinsel problemler yaşıyordu, stable birisi değildi, yani zihninde bazı problemler vardı, bundan dolayı böyle bir şeye kalkıştı diyorlar ki Cumhuriyetçilerin de bu silahlı saldırılardaki en büyük savunması hep saldırı gerçekleştiren insanların bir takım psikolojik problemleri olduğu ve sorunun burada silahlanma değil, bu insanların silaha ulaşması ve bu insanların tedavi görmesi yönünde hep böyle bir şeyleri var, savunma mekanizmaları var. Bir taraftan da doğal olarak demokrat cephede veya işte liberal kanatta da hep silahlanmaya karşı bir şey var, yani bir hareket var veya silahlanmanın sınırlandırılması, yasaklanması, özellikle belli tür silahların insanların erişimine açılmaması yönünde bir takım düşünceler var. 0-0, elde var 0. Yine bir silah saldırı oldu. Ölenler öldüğüyle kaldı. Tartışmalar beraberinde devam ediyor. Çözüm var mı? Yok. Çok da çözüm olacakmış gibi gözükmüyor bana sorarsanız. Amerika daha uzun yıllar bu silahlanma mevzuunda herhalde çok radikal kararlar almadığı sürece, radikal önlemler almadığı sürece bu meseleyi de çözebilecek gibi gözükmüyor. Yine Amerika gündemiyle isterseniz bu bölümü bitirelim. Son olarak Amerika'daki ekonomik göstergelerden biraz söz etmek istiyorum. Ben ne kadar konuya detayıyla hakim olmasam da ara ara gözüme çarpan bir takım haberler var aslında. Geçtiğimiz günlerde San Francisco merkezli bir banka battı. Uzunca bir süredir Amerika'da bankaların batabileceği, resesyona girilebileceği, ekonominin aslında çok durgun olduğu, her an bir krize gibi olduğu söyleniyor, konuşuluyordu. Bu bankanın özellikle de kripto ile alakalı bir takım faaliyetleri olduğunu da arka planda duyduk. Şimdi bankanın batması tabii ki ister istemez her ne kadar adı sanı olmayan, duyulmayan, kıyıda köşede kalmış bir bankada olsa ve banka batsa dahi insanların yatırımlarının devlet güvencesinde olması da ayrı bir şey. Amerika'da böyle bir durumda var. Yine de insanlar tedirgin oldular. Ekonomide göstergeler birden böyle artık yerinden oynamaya başladı. Acaba bir resesyon giriyor mu? Hani durgunluk mu başlayacak? Yoksa hani başka gelişmeler de yaşanacak mı diye. Uzunca bir süredir Biden yönetimi piyasaya hani para sürüyor. Yani bir şekilde insanların eline avucuna para veriyor. Tabii bu ister istemez enflasyonun da artmasına sebep oluyor. %7'lere yaklaşan bir enflasyon vardı. Hani Amerika'da görecek bir şey değil. Fiyatlar arttı. Her şey pahalandı. Hemen hemen her şeyin fiyatı eskisi gibi ucuz değil. Ama bunun yanında tabii şey de var. Hani Biden yönetiminin ekonomi anlamında ne kadar hani piyasaya böyle para da sürseler veya işte fakir insanlara gelir durumu düşük olan alt gelir grubundaki insanlara maddi yardımda bulunsalar da ki buna eyaletler de katıldı. Bazı eyaletlerde özellikle mesela Massachusetts, kendi yaşadığımız eyaletlerden söz etmek, örnek vermek gerekirse. Burada insanlara mesela geçen sene toplanan vergilerden fazlalık oluştuğu için şey yapan vali, görevine veda eden vali gitmeden gider ayak insanlara ödedikleri o vergi fazlasını geri verdi. Ve yakın zamanda da özellikle food stamp dedikleri böyle devletin yardımıyla ayakta duran, bununla geçinen, bununla gidip gıda ürünleri alan insanların o limitlerinin artırılmasıyla alakalı bir takım adımlar var. Yani bu bir takım pompalamayla, yani piyasaya para sürmeyle, piyasayı rahatlayarak geçici çözümlerle bu süreci atlatmaya çalışıyor hükümetler, eyaletler. Bakalım önümüzdeki günlerde nelerle karşılaşacağız. Dediğim gibi Trump'ın aslında bu kadar yükselmesi, hala da anketlerde yüksek puanlar almasının da bir sebebi Trump döneminde ekonominin daha iyi olması. Biden döneminde bir takım ekonomik durgunlukların baş göstermesi ve bunun hala daha devam ediyor olması söylenebilir. Evet, şimdilik günlük hayattan notlar burada sona erdi.